Evet, geçen hafta biliyorsunuz yine dördüncü bölümdeydik ve evet Luka dördüncü bölümdeydik, doğru. Luka dördüncü bölümdeydik. Dördüncü bölümün ilk iki ayetini birlikte anlamaya çalışmıştık. Her zaman olduğu gibi onun içeriğini tekrar anımsamak gerekiyorsa, özetlemek gerekiyorsa şöyle diyebiliriz. İlk iki ayet nasıl söylüyordu? Kutsal Ruh'la dolu olarak Şeria Ürdün nehrinden dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaşarak 40 gün süreyle iblis tarafından sınandı. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu sürenin sonunda acıktı. Şimdi bu ilk iki ayet içerisinde üç önemli noktayı öne çıkarıp yanıt vermeye çalışmıştım bu üç önemli nokta üzerinde açıklama yapmıştım. Bu üç noktadan birincisi neydi? Kutsal sözün, kutsal kitabın ayartıcı dediğimiz iblis hakkında ne dediği? Yani kutsal kitap iblis hakkında ne söylüyor? Bunu öğrenmeye çalıştık birlikte. İkincisi, kutsal ruhla Rabbimizin, İsa Mesih'in kutsal ruhla dolmuş olması. Bunun üzerinde durduk. Buna açıklık getirmeye çalıştık. Üçüncüsü neydi? Rabbimizin şeytan tarafından denenmesi, sınanmasıydı. Değil mi? Ve şöyle demiştik ilk birinci noktamıza açıklık getirirken okuduğumuz ayetlerde bu Matta şey Luka 4. bölümün ilk iki ayetinde iblis olarak geçiyordu ama Matta 4. bölüme baktığımız zaman orada da şeytan ifadesi kullanılıyordu. İblisin anlamı karakteristik özelliğini açıklıyordu bize. Yani nelerden, özünün nelerden oluştuğunu bize söylüyordu. Yani kötülüklerden oluşmuş bir kişiliği vardı. Karakteristik özelliğine sahipti iblis. Şeytan da İnsanları, kimliğini açıklıyordu. Yani doğada kuş gibi, ağaç gibi, insan gibi var olan bir varlığı ifade ediyordu. Yani iblis de şeytan da aynı şeylerdi ama farklı özellikleri bize açıklıyordu. Bunu açık bir şekilde ifade ettim. Ve buna bağlı olarak da şunu da söylemiştim. Biliyorsunuz her şeyin yaratıcısı Tanrı'dır dedik ama şeytanı yaratan Tanrı değildi. Daha önce melekti ama Tanrı gibi olmak istedi. Tanrı'nın yüceliğinden düşerek, yani Tanrı'nın yüceliğinden atıldı ve şeytan olaraktan ve onunla birlikte hareket eden melekler, onun ardından giden melekler de kötü ruhlar olaraktan, cinler olaraktan ne yapıyordu? Şeytana hizmet ediyordu ve bu yolla onların işleyişiyle bizleri kafa üstü getirmeye çalışıyorlardı. Şimdi şeytanın özelliğine bakmıştık anımsarsanız. Orada sabah yıldızı unvan olaraktan sabah yıldızı ve sonrasında şeytan için İsa'dan sonra 200 yıllarında Latince'de kullanılmaya başlayan bir söz vardı. Latince bir söz, Lucifer sözü. Şimdi bu Lucifer sözü nereden geliyor? Aslında Lucifer sözünün anlamı nedir? Onun tam anlamı aslında şeyle bağlı. Merkür yıldızından sonra Güneş'e en yakın olan bir yıldız var. Venüs. Yani bunun anlamı ışık taşıyan demek. Işık taşıyan o Venüs yıldızını Lucifer ifadesiyle, Latince'de Lucifer ifadesiyle ifade ediliyordu. Yani aslında Lucifer Venüs yıldızını bize açıklıyor. O parlak yıldız dendiği için o Lucifer'i işte İsa'dan sonra 200 yıllarında kutsal kitaptaki o ifadelerle birleştirilmiş. Birileri tarafından. Evet, dediğim gibi yaratıldığında melekti ama daha sonrasında Tanrı gibi olmak istedi ve Tanrı katından atılarak evet, insanları saptırmak için var gücüyle yeryüzünde varlığını sürdüren bir varlık olaraktan şeytanın iş başında olduğunu söyleyebiliriz. Kutsal Söz bu gerçeği şu şekilde ifade ediyor. Ey parlak yıldız, Seher'in oğlu, göklerden nasıl da düştün, içinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım, bulutların üstüne çıkacak, kendime yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Yeşaya 14, 12, 14 arasında bu ayetleri okumuştum. Ama bu ayetlere baktığımız zaman, bunu da tabii ki söylemem gerekiyor. Çünkü birçok yorumcular da aynı benim bu söyleyeceğim ifadeyle aynı fikirdeler. Buradaki ifade, Yeşaya'daki sözler Babil kralı ile ilgili olmuş olmasına karşın şeytanın karakteriyle örtüşmüş olduğu için bunu o şekilde kullanıyorlar. Şeytanla ilgili olduğunu söylüyorlar. Şimdi anımsarsanız bir keresinde İsa da öğrencisi Petrus'a ne demişti? Çekil önümden şeytan dedi. Şimdi İsa Petrus için bu ifadeyi kullandığında, çekil önümden şeytan ifadesini kullandığında Petrus'u şeytan olmakla mı niteledi? Petrus'un şeytan olduğunu mu ifade etmiş oldu? Hayır. Şeytan olduğunu ifade etmiş olmadı. Ne demek istedi? Çekil önümden şeytan demekle Petrus'un söylediği sözlerin arkasında iblisin olduğunu ifade etti. Çünkü Petrus, Rab İsa Mesih'in Golgota tepesinde o çarmıh üzerinde ölmesine razı değildi. Ona karşı çıkmıştı. Bu karşı duruma şeytandan gelen bir durumaydı. Onun için iblis şey dedi ki Petrus'a, çekil önümden şeytan. Ama Petrus şeytan değildi. Aynı şekilde sevgili kardeşler, bu hem Hezekiel 28. bölümdeki ayetler, hem Yeşaya 14. bölümdeki ayetler, orada kullanılan ifadeler şeytanla birebir örtüşmüş olduğu için birçok yorumcular bunu iblis için kullanıyorlar. Bunu da parantez içerisinde söylemeyi gerekli duyuyorum. Ve şeytanla ilgili İsa da bir ifade kullanmıştı. Luka'da okumuştuk. Şöyle diyordu 10. bölümde, Luka 10. bölümde. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Vahiy 12. bölümde ise şöyle okuyoruz. Büyük ejderha iblis ya da şeytan diye adlandırılan ve tüm dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Yani demek ki özgürdü. Hacının dediği gibi özgürüz. İstediğimizi yapabiliriz. Melekler de özgürdü. Değil mi? İblis de, iblis olmadan önce o da özgürdü. Ama özgürlüğünü yanlış yönde kullandı. Şimdi hacı isteseydi bu özgürlüğünü, yani seçmeme özgürlüğü var değil mi? O işi yapabilirdi, yapmayabilirdi. Yapmamaktan yana davranmakla Tanrı'dan yana davranmış oldu. Değil mi? Ama iblis özgürlüğünü yanlış yönde kullandı. Kendi isteğini Tanrı'nın isteğinden üstün tuttu. Ve şöyle demiştim hatırlarsanız geçen hafta. Aynı bu şekilde çevremizde öyle insanlar var ki gerçekten kendi isteklerini, kendi düşüncelerini, kendi tasarılarını Tanrı'nın tasarılarından, Tanrı'nın düşüncelerinden çok daha üstün görmekteler. Bunu da altını önemli çizmiştim. Peki, kutsal ruhla dolması, İsa'nın kutsal ruhla dolması ile ilgili neler söylemiştik? Değerli kardeşler. Ne demekti kutsal ruhla dolu olmak? Evet. Yani kutsal ruhla dolu olmak, kutsal ruhun yönetimi altında hareket etmek demektir. Kutsal ruhla dolu olmak, kutsal ruhun yönetimi altında hareket etmek demektir. Yani bir şekilde Rabbin sözüyle bütünleşmek ve sözü doğrultusunda hareket etmek. Demek ki biz eğer yüreğimizde iman aracılığıyla almış olduğumuz kutsal ruha izin verdiğimizde ne oluyor? Benliğin düşüncelerini dışarı atmış oluyoruz. Ben şuna, yani taze olduğu için ben hep acıdan örnek veriyorum. Şimdi eğer benliğin düşüncelerini yüreğinden atmamış olsaydı, kutsal ruhun yönetiminde hareket etmemiş olsaydı, o zaman o Rabbe uygun olmayan işi hacı rahat bir şekilde yapardı, değil mi? Demek ki kutsal ruhun yönetimi altında hareket etmekle o düşünceyi dışarıda bıraktı hacı. Şimdi bak, o zaman şunu söyleyebiliriz. Bunu geçen hafta vurguladım. Eğer biz düşüyorsak, eğer biz günah işliyorsak, kutsal ruhun yönetimindeyken bunu yapmıyoruz. Yani kutsal ruh bizde egemenken, kutsal ruh bize öncülük ederken biz günah işleyemeyiz. Ama kutsal ruhun yönetiminin dışına çıktığımız zaman, kutsal ruh içimizde ama onun kontrolünün dışında hareket etmeye başladığımız zaman, işte o zaman düşüyoruz. Zaman zaman düşmemizin nedeni bundan kaynaklandığının altını önemli geçen hafta da çizmiştim sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz aynı bizim gibi insan bir bedene sahip olduğu için, acıkan, ağlayan, susayan bir bedene sahip olduğu için onun da kutsal ruhla dolması gerekiyordu. Bedensel yönünün şeytana karşı direnebilmesi için. İsa bedenen nasıl şeytana karşı direnecekti? Ancak kutsal ruhun doluluğuyla bunu başarabilirdi. Ama özde Tanrı'ydı ama beden Tanrı değildi. Ama o bedenin günaha karşı direnebilmesi için şeytana karşı onun ataklarını, onun yöntemlerini, taktiklerini geriye püskürtebilmesi için mutlaka kutsal ruhla dolması gerekiyordu. Ama bunun dışında şu da çok önemliydi. Rabbimiz şeytanı geriye püskürtmekle, yani günaha karşı durmakla şunu da göstermiş oluyordu. Bizim kurtarıcımız günahla lekelenmediğini gösteriyordu. Demek ki bizi kurtaran Rabbimiz İsa Mesih günahla kesinlikle lekelenmemiştir. Günahsızdır, kusursuzdur ve beni kurtarabilecek yeterliliğe sahiptir. Bunu da açık bir şekilde Rabbimiz kutsal ruhuyla dolmakla bunu göstermiş oldu. Evet. Ve buna bağlı olarak ortaya çıkan pratik sonucun da şu olduğunu söylemiştim. Eğer kendi başımıza dünyadaki denemelere karşı direnmeye çalışırsak bunun olanağı yoktur demiştim. Kendi gücümüzle, kendi aklımızla bunu yapmaya çalışırsak bunu başarabilmemiz mümkün değil. Çünkü dedim beden buna müsait değil. Onun için Rabbimiz İsa Mesih'in nasıl ki bedensel açıdan o bedensel yönünün ayakta durabilmesi için kutsal ruh ile dolması gerektiği gibi bizlerin de başarı, zafer elde edebilmek için kutsal ruhla dolu olmamız, yani onun yönetimi altında girme gereksinimimiz olduğunu açık bir şekilde söylemiştim. Çünkü evet, eski doğamız yok oldu mu? Hayır. Eski doğamız hala bizde. Öyle olmasaydı o hacının aklına o fikir gelmezdi. Aslında güzel, çekici bir şey değil mi? Ama dünyada yaşıyoruz. O bizim eski hacı, eski hacı da eski Recep. Eski Recep hala Recep'te duruyor. Ya da Sami, eski Sami hala duruyor. Üzerine koca bir taş koymuşsun, bastırmışsın. Tamam mı? Dedik ya, hani hangi yönümüzü beslersek o bizde egemen. O zaman Rabbin sözüyle ruhumuzu mu besliyoruz? Kutsal ruhun yönetimi altında kalarak, yoksa dünyasal arzularla bedensel yönümüzü mü besliyoruz? Hangi yönümüzü beslersek o yönümüz bizde egemen olacaktır. Onun için 1. Petrus'tan bir ayet okumuştuk. cana karşı savaşan bedensel tutkulardan kaçın diyor. Bedensel tutkulardan kaçın. Ama bedensel tutkular derken de çok önemli bir şey söylemiştim. Bu bedensel tutkular sadece kumar, pornografi, değil mi? İçki, ondan sonra yani aklımıza gelen o kötü alışkılar olduğunu sadece düşünmeyelim. Aynı zamanda sigara hacı işaret ediyor. İçen biri olmasına karşın. Yani bunları sadece kötü olaraktan değil, bir hobinin bile, yani bir sporun bile ya da bir televizyonun bile Rab ile aramızda bir engel teşkil edebileceğini ifade etmiştim, değil mi? Yani eğer ayarı kaçarsa, bugün yaptığın spor bile sana Rab ile olan ilişkinde bir engel olabilir. Eğer ayarı kaçırırsan sevgili kardeşim. Onun için tekrar Galatyalılar 5, 16'yı okuyacağız. Bununla da noktalamıştım. Ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin arzularını asla ve asla yerine getirmezsiniz. Demek ki imanlı benliğe göre değil, ruha göre yürüdüğü zaman Rab Tanrı'ya istediğini yapması için izin vermiş oluyor. Ve biz Rabbin işlemesine izin verdiğimizde ne oluyor? Benlik üzerinde zafer kazanmış oluyoruz. Benlik üzerinde zafer kazanmış oluyoruz. Ne zaman zaferi kazanıyoruz? Kutsal Ruh'un Rabbimizin yönlendirmesine izin verdiğimiz zaman. Aksi takdirde bu mümkün değil. Evet. Bu da otomatikman olmuyor, doğrudan olmuyor hayatımızda. Kesinlikle itaat adımlarını o yönde atmak zorundayız. Geldik üçüncü ayete, üçüncü ayetten sonraki ayetlere sevgili kardeşler. Okuyabilecek miyiz? Üçüncü ayetten 13. ayete kadar olan kesim. 4. bölüm. Gel Sami sen oku. Üçüncü ayetten 13. ayete kadar.
Okey mi dedim? Bunun üzerine iblis ona, Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle ekmek olsun dedi. İsa, insan yalnız ekmekle yaşamaz diye yazılmıştır karşılığını verdi. Sonra iblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim dedi. Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak. İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. İblis onu Yeruşalim'e götürüp tapınağın tepesine çıkardı. Tanrının oğluysan kendini buradan aşağı at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı seni korumaları için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa ona şöyle karşılık verdi. Tanrın Rabbi denemeyeceksin diye buyurulmuştur. İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı.
Şimdi Sami kardeşin okuduğu gibi 4. bölümün 3. ayetiyle 13. ayet, aslında 12. ayet arasında biz İsa'nın 3 kez iblis tarafından, şeytan tarafından nasıl denendiği bize net bir şekilde açıklanıyor. Şimdi anımsayacaksınız, bölümün giriş konuşmasında bunların üzerinde bir şekilde durdum. Ve buradaki sınanmanın, İsa'ya yönelik olan sınanmanın üç yönlü bir sınanma olduğunu ifade etmiştim. Ama bu sınanma sadece İsa Mesih ile sınırlı olmadığını, Havva'nın sınanmasında da aynı şekilde devam ettiğini ve hatta onunla da kalmayıp bugün günümüze kadar aynı taktik ve yöntemlerle İblisin bize de üç yönümüzü kullanaraktan bizi kafa üstü getirmeye çalıştığını net bir dille ifade etmiştim. Bu nedenle bu üç yönlü olan sınanmanın içerisine tekrar girmek istemiyorum. Yani aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Ama sınanma sonunda Rabbimizin iblis üzerinde yengi kazanmış olduğu konusunda çok önemli bir ruhsal ilkeyi size anımsatmak istiyorum. Yani bu üç yönlü denenme üzerinde, sınanma üzerinde nasıl yengi kazandı? Burada güzel bir ruhsal ilke var. Bizim görmemiz gereken, aslında belki biliyoruz ama ben size bunu tekrar hatırlatmış olacağım. Ama önce bu ruhsal ilkeyi açıklamadan önce size, bunun ne olduğunu söylemeden önce, bu denenme konusu çok sık tartışılan konulardan bir tanesi. En azından ben şunu açık bir dille ifade etmek isterim ki bu sınanma, denenme konusu bana çok soru olaraktan yöneltildi. Tanrı insanı sınar mı? Tanrı insanı dener mi? Onun için bu denenme konusunu, sınanma konusunu biraz böyle geniş biçimde ele almak istiyorum. Biraz daha anlaşılır hale getirmek istiyorum. Kutsal Söz bu konuda çok açık bir şekilde Yakup mektubu birinci bölümde 13. ayette şöyle diyor. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin diyor. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Demek ki burada çok açık bir şekilde anlaşılıyor ki ayartılma Tanrı'dan kaynaklanan bir şey değil. Ama Tanrı ne yapıyor? İmanlının denenmesine izin veriyor. Onun gelişerek daha dayanıklı bir duruma gelebilmesi için. Tanrı o kişinin denenmesine izin veriyor. Ama kendisi kesinlikle ayartmıyor. Kötü yönde ya da kötü bir amaç için kesinlikle bir imanlıyı Tanrı denemiyor. Şimdi ayartmak ne demektir sevgili kardeşler? Ayartmak kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak ya da baştan çıkarmak anlamında. Ayartmanın anlamı yoldan saptırmak, baştan çıkarmakla ilgili bir şey. Şimdi daha önce ifade ettiğim gibi bu özelliklere sahip olan kimdir? Saptıran, yoldan çıkaran, ayartan İblis. Değil mi? Kutsal kitapta onun adı, adlarından bir tanesi de ayartıcı. Değil mi? Ayartıcı. Onun için bu ayartıcı ifadesini Rabbimize yakıştıramayız sevgili kardeşler. Rab günahla, kötü bir şeyle hiçbir şekilde çocuğunu denemez, sınamaz. Onun için bugün yeryüzüne baktığımız zaman ta Adem'le Havva'dan başlayarak insanın Tanrı'yı nasıl suçladığını gözlerimizle tanık oluyoruz. Yani insanın doğasında olan bir eğilim olduğunu görüyoruz Tanrı'yı suçlama konusunda. Örneğin anımsayınız yaratılış bölümlerine baktığımız zaman Tanrı Adem'e sana yeme dediğim ağacın meyvesinden mi yedin diye soru sorduğunda ne dedi Adem? Değil mi? Bana verdin o kadın var ya, işte o kadın, hani daha önce hani diyordu ya, canından can, etimden et, kemikten kemik, yani canımın bir parçası diye ifade etti o kişiye, o var ya diyor, o diye hitap ediyor. O yanıma koyduğun kişi beni aldattı ve o ağaçtan yedim diyor. Yani bunu söylemekle ne yapıyor? Tanrı'yı suçlamış oluyor. Onun için bu suçlama eylemi bugün hala günümüzde yaygın bir şekilde çevremizde devam etmekte sevgili kardeşler. Onun için şunu altını önemli çizmek istiyorum. İnsanlar günah işlesinler diye, dikkat edin. İnsanlar günah işlesinler diye Tanrı hiçbir zaman bir kişiyi tuzağa düşürmez. Yani Tanrı insan için, Recep için ya da Hacı için ya da Sami için ya da her birimiz için tuzak kesinlikle kurmaz. Yani günahı bir deneme olaraktan kesinlikle kullanmaz. Neden kullanmaz Tanrı? Günahı bir deneme olaraktan kullanmaz. Kötülüğü bir deneme olaraktan kullanmaz. Neden? 1. Yuhanna mektubunda çok güzel bir ayet var. Ne diyor orada? Çünkü diyor Tanrı ışıktır, onda karanlık yoktur. Karanlığın gölgesi bile yok. Karanlığın gölgesi bile olmayan, günahın gölgesi bile olmayan Tanrı nasıl günahla evladını, çocuğunu ayartabilir? Onu yoldan çıkarmaya gayret gösterir. Demek ki günah içimizden, kötülük dolu benliğimizden kaynaklanıyor. Onun için Korintoslara yazılan bir mektup, Korintoslara yazılan birinci mektupta da bir ayet var. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Çünkü orada kullanılan ifade de bir şekilde açıklık getiriyor, destekler nitelikte. Orada diyor ki, birinci mektubun 10. bölümünde, Tanrı güvenilirdir diyor. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. 10. bölüm 13. ayette. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Şimdi burada dikkat edin. Ne diyor burada? Gücünüzü aşan biçimde denemez demiyor. Gücünüzü aşan biçimde denemez diyor. Denemez demiyor. Ne diyor? Gücünüzü aşan biçimde denenmez. Yani birileri tarafından deneniyor. Çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın denemediğini, yani bir kişiyi üzerine aşacak bir şekilde Tanrı'nın denemediği çok açık. Deneyen kesinlikle iblisin olduğu çok açık ve net sevgili kardeşler. Ama ben şimdi bu tür açıklamaları yaptığım zaman ikili konuşmalarda, o zaman bana şunu da söyleyenler oldu bazıları. Ya peki Recep kardeş, doğru söylüyorsun ama hani Yaratılış 22. bölümde bir ifade var. Orada diyor ki Tanrı İbrahim'i denedi. Oradaki ifadeyi nasıl anlayacağız? Yani Tanrı İbrahim'i denedi. Madem öyle, bunu nasıl anlayacağız diye böyle bir soru soruyorlar. Şimdi ben biraz bunu niye geniş tuttum? Bu tür sorularla karşılaşırsınız. En azından pratik olaraktan cevap vermeniz bence daha iyi olur diye düşündüğümden dolayı biraz bunu geniş tutmak istiyorum. Şimdi anımsayınız, biz biliyorsunuz Yaratılış'ın ilk 12 bölümünü tamamladık. İleride yine devam edeceğiz zamanı geldiğinde. Ama anımsayın, Tanrı yeryüzünü kaç günde yarattı? 6 günde. Tanrı yaratılışı 6 günde sonuçladıktan sonra kullanılan bir ifade var. Bitirdikten sonra 7. güne geldiğinde sehr gut, ja, das gut gut gelernt. Aber noch etwas.
Çok iyi. Kelimesi.
Dinlendi, değil mi? Evet. Yani 6 günü tamamladı, 7. güne geldiğinde çok iyi olduğunu gördü ve dinlendi diyor, değil mi? Şimdi dinlendi dediğimiz zaman, hani insan çalışır da çalıştıktan sonra oh be çok yoruldum, şöyle bir oturayım da biraz dinleneyim der ya, Tanrı da çok hani 6 gün sürdü, 6 gün boyunca bayağı iş başardı, sonra yoruldu, oturdu, dinlendi. Bunu buradan bu şekilde mi anlamamız gerekiyor? İşte hayır. O açıdan Yeşaya olsun, diğer bazı bölümlerde çok açık bir şekilde şu ifade kullanıyor: Tanrı yorulmaz ve asla zayıflamaz diyor. Şimdi yorulmayan bir varlık, zayıflamayan bir varlık. O zaman dinlenme sözünün arkasında yatan gerçek nedir? Bitirmiş olmanın, tamamlamış olmanın rahatlığı. Yani bir eser yapıyorsun, bir ressamı düşünün. Bunu sizlerle birebir dersler yaparken bunu söylemiştim, paylaşmıştım sizlerle. Belki anımsayacaksınız. resim bitiyor, tamamlıyor. Ressam oturuyor, bakıyor. O bitirmiş olmanın rahatlığını doya doya büyük bir içtenlikle seyrediyor. İşte dinlenme sözünün arkasında yatan gerçek bu sevgili kardeşler. Daha sonra günah tekrar Tanrı'yı harekete geçirdiğini görüyoruz. Ve başka bir örnek daha vermek istiyorum. Örneğin çıkış 20. bölümde geçen hafta ya da ondan önceki mi haftaydı? Yok geçen haftaydı. 10 buyruk üzerinde burada bir şey yaptık. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi birazcık tazeledik. Herkes bir şeyler söyledi. 20. bölümdeki o 10 buyrukla ilgili. O 10 buyruk içerisinde Tanrı için ne ilginç bir ifade kullanılıyor. Kıskanç bir Tanrı deniyor. Şimdi biz bunu nasıl anlayacağız? Kıskanç. Hani şöyle düşün. Bunu çok yaparız. Hala yapıyoruz. Yetiştik, büyüdük, geliştik ama yine de bunu yapıyoruz. Sen sende var, bende yok. Sende olan niye bende yok? Yani sende olanı ben de istiyorum. Şimdi böyle bir yaklaşım gerçekten de açgözlük değil midir? Böyle bir yaklaşım kıskançlığın bir ifadesi değil midir? Ama Tanrı'nın kıskanç olması böyle bir kıskançlık olmadığının altını önemli çizmek isterim sevgili kardeşler. Çünkü bu söylediğim kıskançlık bir şekilde bu tür kıskançlık günahlı varlığımızın kökünü oluşturan gururu ne yapıyor? Besliyor. Bu tür kıskançlık. Sonra bu kıskançlık olgusu da ne yapıyor? Gurur tarafından besleniyor. Şimdi böyle bir kıskançlığa boyun eğdiğimiz zaman ne oluyor? En güçlü yapıyı bile parçalayabilecek yeterlilikte olabiliyor bu tür kıskançlık. Eğer biz buna izin verdiğimizde. Ama dediğim gibi kıskançlığın başka bir türü daha var. Sevgi ilişkisinden kaynaklanan, o sevgi ilişkisini korumak için, o sevgi ilişkisi bozulduğunda onarma özelliği taşıyan bir kıskançlık var. Örnek verelim. Evlilik ilişkisi içerisinde çiftlerin zinanın oluşumuna tepkisiz davranması. Örneğin ben evliyim, ben eşimi aldatıyorum ya da eşim beni aldatıyor bir şekilde. Şimdi aldatsın ya, ya da o da dedi ki aldatsın ya. Şimdi bu şekilde davranması bir evlilik ilişkisi içerisinde bu etik açısından, ahlaki yönden uygun bir şey mi? Bu sevgi ilişkisi içerisinde evlilik sevgiyle kurulmuş bir ilişki değil mi? Şimdi Tanrı da ne yaptı? Tanrı İsrail halkıyla yapmış olduğu antlaşmaya evlilik gözüyle baktı. Evlilik ilişkisi olaraktan gördü. Ama o sevgi ilişkisini İsrail halkı ne yaptı? Kötüye kullandı. Ne yaptı? O sevgiyi Tanrı'ya vermeleri gerekirken putlarla paylaştılar. Putlarla o sevgiyi paylaştılar. Tanrı ne yaptı? Şeytanla paylaşılan o sevgiyi görünce, yani ben onları sevdim. Ama onlar bu sevgimi kötüye kullandılar, aldılar, putlarla paylaştılar. Tanrı da ne yaptı? Otomatikman kıskandı ve öç aldı onlardan. Onun için kıskandı derken orada çocuksu bir davranış olaraktan görmeyelim. Tanrı o sevgi ilişkisini korumak amacıyla, o sevgi ilişkisi devam etmesi amacıyla başlatmış olduğu bir olgu sevgili kardeşler. Onun için böyle bir sevginin karşılığı olarak bizler de ne yapmamız gerekiyor? Tanrı'nın böyle bir sevgisi karşısında aslında biz daha çok ateşli olmamız lazım. Değil mi? Yani Rab eğer bizi kıskanıyor. Aslında güzel bir şey değil mi? Benim eşimi kıskanmam şu anlama gelmiyor. Onu bir yere gitmek istiyor örneğin. Ona izin vermiyorum. Çünkü orada erkekler var. Bu anlamda değil. Ben ona güveniyorum. Onu seviyorum ve onu bırakıyorum. Tanrı da İsrail halkı seviyor. Onlara değer veriyor ve onları bırakıyor özgür bir şekilde. Ama onlar o sevgi ilişkisini hiçe sayıp başkalarıyla paylaşmaya başladığı zaman, işte o zaman Tanrı'nın kıskanması gayet doğal. Bizim de kıskanmamız gayet doğal. Zaten kıskanmasak anormallik var demektir. Doğru mu? Bunu bu şekilde görmek zorundayız sevgili kardeşler. Onun için İbrahim'i Tanrı'nın denemiş olmasını yanlış anlamamak gerekiyor. Tanrı'nın İbrahim'i denediğini ama ayartmadığına dikkat edin. Tanrı İbrahim'i denedi mi? Evet denedi. Ama ne amaçla denedi? Onun imanını çok daha iyi bir noktaya getirmek amacıyla. Onu çok daha iyi bir aşamaya getirmek amacıyla. Yani bir şekilde sınavdan geçirdi. Şimdi düşünün bir madde ya da bir metali, bir metal düşünün. O metali iyi bir duruma getirmek için bir takım deneylerden geçiriyorlar değil mi? Bir takım sınavlardan geçiriyorlar. O geçirilen sınavlar sonucu, o deneyler sonucunda diyorlar ki evet bu şuna dayanıklı, bu iş görür. Yani kullanılabilecek duruma geliyor. İşte Tanrı İbrahim'i sınadığında ki kolay bir şey değildi. Tanrı İbrahim'e bir oğul vaat etti. Uzun yıllar bekledi İbrahim. Daha sonra İshak dünyaya geldi. Sonra ne yaptı? Tanrı tekrar onu geri istedi İshak'tan. İbrahim'den. Ne yaptı? İbrahim gidecekti. Oğlu İshak'ı Moriye Tepesi'nde kurban edecekti. Ama sınavı geçti mi İbrahim? Geçti. Ama ileride ne görüyoruz? İbrahim gerçekten imanda çok daha iyi, güçlü bir duruma geldiğini görüyoruz. Değerli kardeşler. Onun için Tanrı sınıyor, Tanrı deniyor, Tanrı izin veriyor bizi daha iyi bir duruma getirmek amacıyla. Ama günahla değil. Yani ayartmıyor. Bu çok önemli bir şey. Ayartma olayı yok. Saptırma yok. Tanrı İbrahim'i yoldan saptırmadı. Sınadı, eğitti, iyi bir aşamaya getirdi ve bıraktı. Çok ilginç. Ben teknik okuldayken, teknik lisedeyken birinci sınıfta, çünkü o el işi yönümüz biraz gelişsin diye bir metal verdiler bize. Önümüze de bir resim koydular. Ve o resme uygun hale getirmeye çalıştık metali, demir parçasını. Nasıl yaptık bunu? Ocak vardı, kuvvetli derecede yanıyordu ocak. Aynı demirci gibi düşünün. Elde kiloluk, 5 kiloluk bir çekiç. Demiri soktuk şeyin içerisine, ocağın içerisine. Ondan sonra kalktık demiri dövdük. Soktuk, dövdük. Soktuk, dövdük. Ve bir süre sonra o demir parçasını önümüze konulan modele yakın bir biçime getirdik. Onu getirdikten sonra, yani işi bitirdikten sonra alıp onu tekrar ateşe sokmadık. İş tamamlanmıştı. Yani Tanrı sınavdan geçiriyor. İstenilen biçime getirmek için bizi. Yani bizi istenilen duruma getirdikten sonra bizi bırakıyor. Tekrar bizimle uğraşmıyor sevgili kardeşler. Bunu da bu şekilde görmenizi istiyorum. Birçok örnekler var. Örneğin Petrus. Tanrı Petrus'u sınadı mı? Sınadı. Ama Petrus ne anladı? Sınanmanın sonunda neyi gördü? Ne kadar zayıf bir kişi olduğunu gördü. Kişiliğinin, karakterinin ne kadar zayıf olduğunu gördü. Paulus'u düşünün. Tanrı Paulus'u da sınadı mı? Sınadı. Ama Paulus sınanma sonunda neyi keşfetti? Neyi gördü? Tanrı'nın gücünün, Tanrı'nın inayetinin yeterli olduğunu gördü. Doğru mu? Hatta kendisi çok güzel bir ifade kullanıyor. Onu yazdım buraya. Şöyle diyor Paulus Korintos'a yazılan ikinci mektupta. Aldığım esinlerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için bir şeytan meleği verildi. Gururlanmayayım diye. Bakın, gururlanmayayım diye. Ama o bana dedi ki, inayetim sana yeter. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlanır. Gücüm güçsüzlükte tamamlanır. Demek ki şunu diyebilir miyiz sevgili kardeşler? Aslında Rabbin inayeti her durumda yeterlidir hamdolsun. Rabbin inayeti her durumda yeterlidir. Tanrı bizi çok daha iyi bir duruma getirebilmek için belirli aşamalardan geçmemize izin veriyor. Olgunlaşabilmek için. Daha iyi bir noktaya gelebilmek için. Onun için sözlük olaraktan baktığımızda denemek ya da sınamak sözünü diyor ki niteliğini yani istenilen özelliği taşıyıp taşımadığını görmek için bir insanı ya da nesneyi deneyden geçirmek demek. Sınamak, denemek anlamı bu. Yani o işe uygun mu değil mi? Şimdi ben kendim 30 yıldır Rab'de yürümeye çalışıyorum. 30 yıl öncesine baktığımda, 10 yıl öncesine baktığım zaman emin olun aradaki mesafeye baktığım zaman Tanrı'nın beni ne kadar harika bir noktaya getirdiğini ama hala yontmakta olduğunu hissediyorum. Marangoz hani yontuyor ya, tıraşlıyor. Rende var elinde, tıraşlıyor, tıraşlıyor. İstediği biçimi verene kadar. Bu tıraşlama Rabbin gelişine kadar devam edecek değerli kardeşler. Yani biz belki öleceğiz. Rabbin gelişini tabii ki göremeyeceğiz belki. Ama göremeyeceğiz derken tabii ki Rab geldiğinde dirileceğiz. Onu bir şekilde karşılayacağız. O ayrı bir şey. Ama bir şekilde değerli kardeşler bu yeryüzünde fiziksel yaşam devam ettiği sürece rendeleme işi, yontma işi devam edecektir. Bizi acıtsa da, acıtmasa da, hoşumuza gitse de, gitmese de bu iş kesinlikle devam edecek. Onun için değerli kardeşler bu Yakup 1. bölümdeki 13. ayet çok çok önemli bir ayet. Ayartılan kişi ben Tanrı tarafından ayartılıyorum demesin. Tanrı kimseyi ayartmaz. Demek ki sınanmak başka bir şey, ayartmak başka bir şey. Demek ki ayartmak saptırmakla ve yoldan çıkarmakla ilgili. Tanrı bu işi yapmıyor. Bu işi üstlenmiş değil. Saptırmaz, yoldan da bizi kesinlikle çıkarmaz sevgili kardeşler. Evet. Sadece dener ve uygun bir aşamaya bizi getirir. Evet, Rabbimizin iblis üzerinde yengi kazanma konusuna gelince, yani o olaya baktığımız zaman, üç yönlü sınanmaya baktığımız zaman, orada Rabbin verdiği yanıtlar, Rabbimizin iblis üzerinde, yani iblisin karşısında sergilediği tutum, bizler için güzel bir ilke. İblisin saldırılarını İsa Mesih nasıl geriye püskürttü? Nasıl geriye püskürttü? Tanrı'nın sözüyle. Üç kez ne dedi? Yazılmıştır. Yazılmıştır. Yazılmıştır. Üç kez Tanrı'nın sözünü kullanarak iblisi geriye püskürtmesini başarabildi. Şimdi burada iki şeyi görmemiz lazım. Bir, iblisin Tanrı sözünü kullanmış olması demek ki Tanrı sözünü çok iyi bildiğini gösteriyor. İblis Tanrı sözünü çok iyi biliyor. İkincisi, iblisin saldırılarını geriye püskürtmenin yolu Tanrı sözünü bilmekte. Yani eğer ben Tanrı'nın sözünü iyi biliyorsam, yerinde, zamanında, doğru bir şekilde, yani burada söylerken kutsal kitabın tamamından söz etmiyorum. Ama o saldırılara karşı uygun olan, uygun şekilde kullandığımızda, yerinde, zamanında ve uygun bir şekilde kullandığımızda, şeytanın taktiklerine karşı, saldırılarına karşı ayakta dik durmamız mümkün hale gelecektir. Ama sevgili kardeşler, şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu da üçüncüsüdür. İblis biz insanları, imanlar da dahil, saptırmak için Tanrı sözünü kullanıyor mu? Tabii ki kullanıyor. Bugün içinde bulunduğumuz Hristiyanlık dünyasında birçok tarikatlar var. Doğru mu? Yanlış öğretiler var. Bu yanlış öğretiler nasıl ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Şeytan onları bir ayete götürdü. Ve onlar ne yaptılar? Genelde bu kişiler genelde bunu yaparlar. Cımbızla bir ayet çıkartırlar oradan. O ayeti kendi kafalarındaki düşünce doğrultusunda yorumlarlar ve yorumladıkları düşünceye takılaraktan o yorum peşinden giderler. Onun için bu şekilde değişik değişik tarikatlar da oluştu maalesef. Şimdi ben sapmamak için, yani kutsal kitapta 10 tane doktrin yok. Kutsal kitapta 10 tane öğreti yok sevgili kardeşler. Kutsal kitabın öğretisi tektir. Bunun altını önemli çiziyorum. Kutsal kitabın öğretisi tektir. Önemli olan Tanrı'nın yardımı ve desteğiyle, kutsal ruhun yönlendirmesiyle bu öğretinin ne olduğunu yine söz aracılığıyla öğrenmek bize düşüyor. Yeterince zaman ayırıyor musun Rabbin sözüne? Rabbin sözüne çalışabiliyor musun? Eğer çalışıyorsan şeytanın taktiklerine karşı ayakta durman hiç de zor olmayacak. Ama değilse bazılarının yaptığı gibi ya bu da olur, ya bu da olur, ya bu da olur diyerekten ne yapıyorlar? Çok rahat bir şekilde 50 bin çeşit yorum yaparaktan farklı farklı düşünceleri ekmeye, insanları etkilemeye çalışıyorlar sevgili kardeşler. İsa Mesih Tanrı sözünü çok iyi biliyordu. Bak bunu ben bak yeni keşfettim bunu. Çok hoşuma gitti. Kendim çok teşvik oldum. Şunu gördüm. Şimdi Rabbimiz İblis İsa'yı denediğinde 91. mezmurdan iki tane ayet kullandı. 11. ayeti kullandı. 12. ayeti kullandı. Ama 13. ayeti kullanmadı. Şimdi ben kendi kendime şunu düşündüm. Acaba Rab İsa Mesih'i o kadar rahatlatan neydi? Onun o kadar rahat davranmasına neden neydi diye düşündüm. Aldım 91. mezmuru tekrar okurken 13. ayete geldim. Değerli kardeşler, orada harika bir içerik var. Bakın ne diyor, 13. ayeti okuyun. Yani şunu söylemek istiyorum. Neden İblis 10. ayeti kullandı? 11. ayeti kullandı. 12. ayeti kullandı da 13. ayeti neden kullanmadı? Ben şöyle görüyorum. Burada çok açık bir şekilde Rabbimizin İsa Mesih'in aslan üzerinde ve yılan üzerinde yengi kazanacağıyla ilgili bir peygamberlik var orada. 13. ayette. Aslanın kobranın üzerine basıp geçeceksin diyor. Genç aslanı, yılanı çiğneyeceksin. Şimdi düşünün. Eğer İblis bu ayeti kullanmış olsaydı ne olmuş olacaktı? Tabii. Eğer bu ayeti kullanmış olsaydı o zaman kendi korkunç sonunu tanımlıyor olacaktı. Kendi korkunç sonunu söylemiş olacaktı. Ama ne kadar kurnaz olduğunu görün. Öndeki Yahova şahitleri de böyle yapıyorlar sevgili kardeşler. İki ayet kullanıyorlar, üç ayet kullanıyorlar. Ama ondan sonraki ayetler aslında üstteki ayetleri tamamlayan ayetler. Onları oradan cımbızla çekiyorlar. ve onu farklı bir yorum içine katıyorlar sevgili kardeşler. Ve gerçekten ilginçtir iblisin 11 ve 12. ayeti kullanıp da 13. ayeti kullanmamış olması. Çünkü biz biliyorsunuz daha önce de ifade ettiğim gibi kutsal kitaba baktığımız zaman 1. Petrus mektubunda iblis neye benzetiliyor? Kükreyen aslana değil mi? Vahiye baktığımız zaman orada da eski yılana benzetiliyor. Yani demek ki orada 13. ayette İsa ile ilgili bir peygamberlik var. Peygamberlik. Hamdolsun. Ve hamdolsun ki Rabbimiz bir gün gelecek o iblis üzerinde kesin bir zafer kazanacaktır. Kutsal Söz bunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Luka 10. bölümde 18. ayette. Yani bu sıkıntı dönemi sırasında ve Rabbimizin o yeryüzündeki muhteşem egemenliğinden önce o bin yıllık dönem için o iblisi dipsiz derinliklere atılacağı ve o orada mühürleneceği, orada kilitleneceği bize çok açık bir şekilde söyleniyor. Ama sadece bu Rabbimiz için geçerli değil. Rabbimize bu güvence verildi. Rabbimiz bunu çok iyi biliyordu. İleride neler olacağını. Ama aynı güvence bizim için de veriliyor. Yahuda mektubuna bakın 24. ayete. Yahuda mektubu 24. ayette diyor ki kurtarıcımız tek Tanrı sizi düşmekten alıkoyacak. Yani kayıp böyle yok olup gitmekten alıkoyacak. Kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak yeterliliktedir. Güçtedir. Hamdolsun. Rab bu kadar harika. O bizi kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir. Son bir söz ile noktalayalım. Rabbimiz iblisin yaklaşımını, iblisin saldırılarını, onun o kurnazca yöntemlerini diri sözü kullanarak püskürtebildi. Şimdi buradaki şey, hani bu düşünceyle kalmanız için söylüyorum. Bizim de, bize de bırakılan model, bize de bizden de istenen aynı şey. Onun saldırılarına karşı direnebilmek için, onu geriye püskürtebilmek için Rabbin sözüne sımsıkı sarılmak zorundayız. Değerli kardeşler, pazardan pazara Rabbin sözü yeterli olmayacak. Bunu açıkça ifade ediyorum. Her gün Rabbin sözünü bir parça da olsa okuyun. Üzerinde geviş getirin, derin derin düşünün. Ve kendinize bir pay çıkartmaya çalışın. Çıkardığınız payı not edin, yazın. Ve tekrar üzerinde durun. Kendinizi bu şekilde eğitebilir, geliştirebilirsiniz sevgili kardeşler. Onun için kutsal kitapta biliyorsunuz Tanrı'nın sözü ile ilgili çok iyi bilinen bir ayet var. İbraniler 4. bölümde 12. ayette. Neye benzetiliyor Tanrı'nın sözü? İki ağızlı kılıca. Yani o iki ağızlı kılıçtan da keskin, deliyor, bölüyor, ayırıyor. Peki ruhsal silahlar sıralanırken Efesler 6. bölümde yani duanın dışında bir tek savunma silahından söz ediliyor. Pardon, hücum silahından, savunma silahı değil. Hücum silahından söz ediliyor. Nedir o? 6. bölüm 17. ayet. Diyor ki ruhun kılıcı olan Rabbin sözünü elinize alın. Elimizde mi Rabbin sözü? Elimizde olması gerek. Şeytanı bak hücum silahı sadece o. Ve dua tabii ki. Ama silah olarak da hücum silahı o sevgili kardeşler. Kalkan, miğfer, göğüslük bunlar hep savunma silahı. Gelen şeylerden seni savunmaya çalışıyorsun. Ama onu nasıl geriye püskürtebiliyorsun? Ancak Rabbin sözünü simgeleyen o iki ağızlı kılıcı, diri sözü eline almakla mümkün. Evet. Kutsal Ruh'a izin verdiğimiz zaman, Kutsal Ruh'un yönetimi altında olduğumuz zaman ne demiştik? Tanrı'nın sözüyle dolmuş oluyoruz. Demek ki Kutsal Ruh'un yönetiminde olmak bizi Tanrı sözüyle dolduruyor. İşte ne kadar önemlidir Kutsal Ruh'un yönetiminde adımlarımızı atmak. Değerli kardeşler, eğer biz bunu yaptığımızda, Ruh'un yönetiminde kaldığımızda sözde ne yapacaktır? Bizi adım adım zafere ulaştıracaktır. Nasıl olacak bu? Kutsal Ruh'un yönetiminde kalan. İsa Kutsal Ruh'un yönetimindeydi ve sözü elindeydi. Biz de Kutsal Ruh'un yönetiminde ve söz elimizde, zafer bizi bekliyor. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin ve bu çarpık düzen içerisinde ayakta dimdik, baston yutmuş gibi dimdik durmanızı sağlasın ve iblis üzerinde, iblis karşısında zafer yaşayan çocuklar olun. Zaferlere, yeni zaferlere, yengilere imza atmış kişiler olun sevgili kardeşler. Eğelim yüreklerimizi bir şükür niteliğinde kısa bir şekilde ve Sami yine duayla kapatır toplantımızı.